Ayrım 43, sayfa 414. 11. Anschluss. Avusturya yutuluyor. 1937 yılının sonlarına doğru gazete ve radyo röportajı işlerinde yapılan bir takım değişikliklerden ötürü benim bürom da Berlin'den Viyana'ya nakledilmişti. 10 yıl önce aynı yere genç bir gazete muhabiri olarak geldiğim için şehri tanıyordum. Bundan sonra önemli 3 yılın büyük bir kısmını yine Almanya'da geçirdim. Ama bütün Avrupa kıtasını kapsayan yeni görevim bana Nazi Almanyası'nı daha geniş açıdan görmek ve Hitler'in saldırısına kurban giden komşu ülkeleri istiladan önce ve istila sırasında tanımak fırsatını sağladı. Almanya ile Hitler'in o sıralarda öfkesine konu teşkil eden ülkeler arasında o günlerde mekik dokudum. Böylelikle aşağıda anlatacağım olaylara ait bilgileri birinci elden toplamış oldum. Bunlar dünyayı insan yaşantısının en büyük ve en kanlı savaşına sürükleyen olaylardı. Olayları yerinde gözlediğimiz halde gariptir ki sonunun gerçekten nereye varacağını pek az biliyorduk. Komplolar, dalaveralar, ihanetler, önemli kararlar ve kararsızlıklar, başlıca kimselerin olaylara biçim veren dramatik buluşları alttan alta oluyor. Bunlar yabancı diplomatların, gazetecilerin ve casusların gözlerinden gizleniyordu. Dolayısıyla bu olayların çoğunu işlerine karışanlardan başka bilen pek azdı. Olup bitenlerin hikayesini anlatmak için binlerce karmakarışık gizli belgeyle oyunda rol alan, hala da hayatta kalan ve çoğu o sırada olayları açıklamayacak durumda bulunan birçokları Nazi toplama kamplarını boylamışlardı. Aktörlerin tanıklık edeceği günleri beklememiz gerekiyordu. Bu bakımdan ilerideki sayfalarda anlatılanların çoğu 1945'ten bu yana birikmiş olan ifadelere dayanmaktadır. Ama böyle bir tarihi anlatan kimsenin belli başlı buhran zamanlarında ve dönüm noktalarında şahsen bulunmuş olması herhalde iyi bir şeydir. Nitekim ben de 11-12 Mart 38 gecesi Viyana'da bulunuyordum. Avusturya haritadan o gece silinmişti. Dünyada gördüğüm en çekici, en kibar ve hayattan tat çıkarmasını en iyi bilen insanların yaşadığı Tuna kıyısındaki bu güzel barok başkenti bir aydan beri büyük bir kuşku içindeydi. Avusturya Başbakanı Schuschnigg 12 Şubat ve 11 Mart arasındaki bu döneme sonradan 4 haftalık koma adını vermiştir. Schuschnigg 11 Temmuz 1936 tarihli Avusturya-Almanya Antlaşması'na ekli gizli bir anlaşma ile Avusturya Nazilerine geniş bir takım tavizler verdiğinden beri Hitler'in Viyana'ya özel olarak göndermiş olduğu elçi Franz von Papen, Avusturya'nın bağımsızlığını ortadan kaldırmak için ve Almanya ile birleşmesini sağlamak için durmadan uğraşıyordu. 1936 yılının sonunda Hitler'e vermiş olduğu uzun bir raporda kaydettiği ilerlemeyi anlatmıştı. Bir yıl sonra da yine bir rapor vermiş ve bu raporda yeni bir ilerlemenin ancak federal başbakan yani Schuschnigg üzerinde mümkün olan en güçlü baskıyla sağlanabileceğini önemli belirtmişti. Gerçi onun bu öğüdüne pek ihtiyacı yoktu ama yine de az sonra bu öğüt umduğundan daha ciddi bir şekilde yerine getirildi. Berlin tarafından finanse edilen ve beslenen Avusturya Nazileri bütün 1937 yılı boyunca açık bir yıldırma işlemine girişmişlerdi. Hemen hemen her gün ülkenin her yerinde bombalar patlıyor, çoklukla zorbalığa dökülen Nazi gösterileri hükümetin durumunu zayıflatıyordu. Nazi eşkıyasının Schuschnigg'i de Selefi gibi öldürmeye hazırlandıklarını gösteren planlar ortaya çıkmıştı. Sonunda 25 Ocak 1938'de Avusturya hükümeti arasında bir barış sağlamak üzere kurulmuştu. Ama gerçekte gizli Nazi faaliyetinin merkeziydi. Baskın sırasında Hitler'in delegesi Rudolf Hess tarafından yazdırılmış bir belgeden Avusturya Nazilerinin 1938 ilkbaharında açık bir isyan çıkaracakları, Schuschnigg bu isyanı bastırmaya teşebbüs ettiği takdirde Almanlar tarafından Alman kanı akıtılmasını önlemek üzere Alman ordusunun Avusturya'ya gireceği anlaşılıyordu. Papen'a göre belgelerden biri Alman müdahalesine bahane olmak üzere mahalli Nazilerin kendisi ya da askeri ateşi Tuğgeneral Muff'u öldürmeyi düşündüklerini açıklıyordu. Berlin'deki parti liderlerinden alınacak emir üzerine Nazi kabadayıları tarafından öldürülecekler listesine ikinci kere alındığını öğrendiği zaman bizim güler yüzlü Papa'nın keyfi nasıl biraz kaçtıysa 4 Şubat akşamı Viyana'daki Alman elçiliğine gelen bir telefonda onu bir hayli şaşkına çevirdi. Berlin'deki başbakanlıktan telefon eden devlet sekreteri Hans Lemmers, Avusturya'daki özel elçiliğinin sona ermiş olduğunu kendisine haber veriyordu. O da Neurath, Fritsch ve daha başkalarıyla birlikte görevinden atılmıştı. Papen sonradan şaşkınlıktan neredeyse dilim tutuldu der. Ama Hitler'in Neurath, Fritsch ve Blomberg'den kurtulduktan sonra Avusturya'ya karşı daha şiddetli bir harekete geçmeye karar verdiğini hemen anlayacak kadar kendini toparladı. O kadar toparladı ki kendi deyimiyle bir diplomattan umulmayacak bir şey yapmaya karar verdi. Hitler'le yaptığı yazışmaların kopyalarını emniyetli bir yere koyup oradan İsviçre'ye göndermeyi kararlaştırdı. Nazi Almanya'sının iftira kampanyalarını yakından bilen yalnız ben vardım diyor Papen. Yukarıda gördüğümüz gibi bu kampanyalar yüzünden 1934'te az kalsın öteki dünyayı boylayacaktı. Papen'in işinden atılması Schuschnigg için de bir uyarmaydı. Schuschnigg bu tatlı dilli eski süvari subayına hiçbir zaman güvenmemiş ve Hitler'in en aşağı sağlam bir Katolik ve kendisi gibi kibar bir insan olan Kurnaz Papen'i başına musallat etmekten daha kötü şeyler düşündüğünü hemen anlamıştı. Son birkaç ay içinde Avrupa diplomasisi hiç de Avusturya'nın işine yarayacak bir yol izlememişti. Roma-Berlin mihverinin kurulmasından sonra Mussolini Hitler'e daha da yaklaşmıştı. Küçük ülkenin bağımsızlığıyla ilgilendiği yoktu. Oysa bir zamanlar Dollfuss'un öldürülmesi sırasında Führer'i korkutmak için Brenner geçidine hemen 4 tümen yığmıştı. Hitler darbeyi indirdiği zaman Avusturya bağımsızlığının savunmasıyla ne Chamberlain'ın liderliğinde Hitler'i yatıştırma politikasına bel bağlayan İngiltere ne de önemli bir iç politika çatışmalarına dalmış olan Fransa pek ilgileneceğe benzemiyordu. Şimdi de Hitler'in büyük tutkularını az çok frenleyen Alman ordusundaki ve dışlarındaki tutucular da Papen'la birlikte işlerinden uzaklaştırılmışlardı. Schuschnigg dar kafalı ama kendi sınırları içinde zeki bir adamdı. Her şeyden haberi vardı. Yalnız gün geçtikçe kötüye giden kendi durumu üzerinde fazla hayale kapılıyordu. Dollfuss'un Naziler tarafından öldürülmesinden sonra olduğu gibi Alman diktatörünü yatıştırmanın şimdi yeniden zamanı geldiğini düşündü. Elçilikten atılan Papen, Schuschnigg'e bu fırsatı sağladı. Yukarının indirdiği tokada kızılmaz. Onun için Papen'da neler olup bittiğini anlamak üzere elçilikten atıldığının hemen ertesi günü Hitler'e koştu. 5 Şubat günü Führer'i Berchtesgaden'da generallerle çekişmekten yorulmuş, dalgın bir durumda buldu. Ama Hitler'in bitmez tükenmez bir gücü vardı. Yerinden atılmış elçinin 15 gün önce Berlin'de buluştukları zaman ortaya attığı teklifle az sonra yeniden ilgilenmeye başladı. Niçin bütün sorunları Schuschnigg ile yüz yüze konuşmuyordu? Neden Schuschnigg'i karşılıklı konuşmak üzere Berchtesgaden'a çağırmıyordu? Hitler bu fikri ilginç buldu. Papen'i yerinden daha yeni attığını düşünmeden hemen Viyana'ya dönmesini ve görüşmeyi düzenlemesini kendisine emretti. Schuschnigg çabucak razı oldu. Ama durumu zayıf olduğu halde bir takım şartlar ileri sürdü. Hitler'in konuşmak istediği konular kendisine önceden kesin olarak bildirilecekti. Almanya'nın Avusturya'nın bağımsızlığına saygı göstermeyi ve Avusturya'nın iç işlerine karışmamayı taahhüt ettiği 11 Temmuz 1936 tarihli antlaşmanın yürürlükte kalacağı önceden temin olunacaktı. Bundan başka görüşmenin sonunda yayımlanacak olan bildiride her iki ülkenin 1936 antlaşmasına bağlı kaldığı tekrarlanacaktı. Yani Schunsink aslanın ininde faka basmak istemiyordu. Papen Hitler'le görüşmek üzere hemen Obersalzberg'e gitti ve Hitler'in verdiği teminatla geri döndü. Hitler 1936 antlaşmasının hiç değişmeden yürürlükte kalacağını, yalnız bu antlaşma imzalandığı günden beri hala sürüp giden aradaki anlaşmazlıkları ve çatışma noktalarını görüşeceklerini temin ediyordu. Avusturya Başbakanı'nın istediği tas tamam bunlar değildi. Ama Hitler'in cevabından memnun kaldığını söyledi. Toplantının 12 Şubat'ta yapılması kararlaştırıldı. 12 Şubat, Dollfuss hükümetinin Avusturya Sosyal Demokratlarını öldürttüğü günün 4. yıl dönümüydü. Schunsink o zaman Dollfuss kabinesinde üyeydi. 12 Şubat 1934'te 17 bin hükümet askeri ve faşist milisi Viyana'daki işçi mahallelerini topa tutmuş, 1000 kadar kadın, erkek ve çocuk ölmüş, 3-4 bin kişiden fazla da yaralanan olmuştu. Demokratik hürriyetler kaldırılmış, Avusturya o günden sonra önce Dollfuss'un sonra da Schunsink'in dinci faşist diktası altına girmişti. O günlerde gerek Berlin ve gerekse Viyana'da bulunan bizlerin de tanıklık edeceği gibi Nazilerinkinden muhakkak ki daha yumuşak bir yönetimdi bu, ama Avusturya halkının hürriyetini elinden almış ve Habsburgların son zamanlarında olduğundan daha ağır baskılar altına koymuştu. Yazar bu konuyu Mid-Century Journey adlı kitabında daha geniş olarak ele almıştır. 11 Şubat akşamı Schunsink yanına dışişleri yardımcısı Guido Schmidt'i alarak özel bir trenle ve büyük bir gizlilik içinde Salzburg'a hareket etti. Oradan otomobille binerek sınırı geçecek, ertesi sabah Hitler'in dağ evinde bulunacaktı. Bunun kötü bir seyahat olacağını ne bilsindi? Berchtesgaden görüşmesi, 12 Şubat 1938. Avusturyalı ziyaretçileri sınırda Papen karşıladı ve soğuk kış sabahında Papen, Schunsink'e pek neşeli göründü. Papen, Führer'in nasıl Berghof'a gelen üç generalin de görüşmede bulunmasına Schunsink'in itiraz etmeyeceğini umduğunu kibarca söyledi. Bu üç general şunlardı: OKV'nin yeni başkanı Keitel, Bavyera-Avusturya sınırındaki askeri kuvvetlerin komutanı General Reichenau ve bu bölgedeki hava kuvvetlerinin başında bulunan General Sperry. Papen soruları ziyaretçilere verdiği bu bilgilerin hiç de hoşlarına gitmediğini hatırlamıştır. Schunsink bu konuda yapacağı çok bir şey olmadığı için teklife pekala dediğini elçiye söylediğini yazar. Cizvit eğitimi görmüş bir aydın olan Schunsink belki de pirelenmişti. Böyle olduğu halde yine de karşılaşacağı şeylere hazırlıklı değildi. Hitler, Avusturya Başbakanı ile yardımcısını villasının merdiveninde karşıladı. Üzerinde hücum taburlarının giydiği kahverengi ceket ile siyah pantolon vardı. Yanında üç general duruyordu. Schunsink bunun dostça ama resmi bir karşılama olduğunu anladı. Birkaç dakika sonra ikinci kattaki büyük çalışma odasında Hitler'le baş başa kalmıştı. Çalışma odasının büyük pencereleri tepeleri karla örtülü muhteşem Alp dağlarıyla bu dağların arkasında kalan her iki adamın da doğum yeri olan Avusturya'ya bakıyordu. O sırada 41 yaşında olan Kurt von Schunsink kendisini tanıyanların söylediği gibi eski Avusturya kibarlığını almış, kusursuz bir adamdı. Görüşmeye manzaranın güzelliğinden, havanın iyiliğinden söz açmakla ve bu odanın kim bilir ne kadar önemli olaylara sahne olduğunu hatırlatarak birkaç övücü söz söylemekle başlamak onun için anormal sayılmazdı. Ama Adolf Hitler onun sözlerini kesti. Biz buraya güzel havadan ya da manzaradan söz etmek için gelmedik dedi. Ve sonra başladı fırtına. Avusturya Başbakanı'nın sonradan söylediğine göre konuşma artık 2 saat hemen hemen tek yanlı olarak geçti. Schuschnigg sonradan bu tek yanlı konuşmanın önemli parçalarını aklında kaldığı gibi yazmıştır. Gerçi bu bir tutanak değildir ama işe yarar. Bundan başka yalnız sonraki olaylar değil, o gün Berkhof'ta bulunan Papen, Jodl ve Guido Schmidt'in de söyledikleri bu konuşmayı doğruluyor. Ben burada Schuschnigg'in Austrian Requiem adlı kitabını ve Nürnberg'de verdiği ifadeyi esas aldım. Dostça bir politikadan kaçınmak için elimizden geleni yaptınız diye Hitler öfkeyle anlatmaya başladı. Bütün Avrupa tarihi aralıksız bir ihanet hareketinden ibarettir. Geçmişte böyleydi ve bugün de böyledir. Bu tarihsel paradoksa bir son vermek zamanı gelmiş de geçmiştir bile. Ve Herr Schuschnigg, size dosdoğru söylüyorum ki artık bütün bunlara bir son vermeye kesinlikle karar almış bulunuyorum. Alman İmparatorluğu büyük bir devlettir ve eğer kendi sınır sorunlarını kendisi çözerse kimse sesini çıkaramaz ona. Hitler'in birdenbire öfkelenmesine şaşıran sakin tavırlı Avusturya Başbakanı, uzlaşıcı durumunu değiştirmemeye ama geri çekilmemeye de çalıştı. Avusturya'nın Alman tarihindeki yeri konusundaki görüşünün İl Sahibi'nin görüşünden ayrı olduğunu söyledi. Avusturya'nın bu bakımdan yaptığı yardım oldukça önemlidir dedi. Hitler, hayır kesinlikle sıfır, size söylüyorum, tam sıfırdır. Avusturya bütün tarih boyunca her milli fikri sabote etmiştir. Ve bütün bu sabotajları yapanlar da Habsburglarla Katolik Kilisesidir. Hitler'in önceki bölümlerde anlattığımız gibi Linz ve Viyana'da Avusturya-Almanya tarihi konusunda edindiği çarpık görüşlerini hala değiştirmediği anlaşılıyor. Schuschnigg bununla beraber Avusturyalıların çoğunun yaptığı işler German kültürünün bir parçasıdır. Örneğin Beethoven, Hitler. Beethoven mı? Bakın sizi söyleyeyim mi? Beethoven Aşaren'den gelmiştir. Schuschnigg. Ama birçokları gibi o da ülke olarak Almanya'yı seçmiştir kendine. Hitler. Olabilir. Bakın size bir daha söylüyorum. İşler böyle sürüp gidemez. Benim tarihsel bir görevim var ve bu görev yerine getirilecektir. Çünkü Tanrı'nın takdiridir bu. Benimle birlik olmayan ezilecektir. Hiçbir Alman'ın şimdiye kadar seçmediği zor bir yol seçmiş bulunuyorum. Alman tarihinin en büyük başarısını sağladım. Herhangi bir Alman'ın başarısından daha büyüktür bu. Ve bunu kuvvete başvurarak yapmadım. Dikkatinizi çekerim. Halkımın sevgisinden kuvvet aldım. Schuschnigg, Sayın Başbakan, gerçekten bunlara inanmak istiyorum. Bu şekilde 1 saat kadar konuşulduktan sonra Schuschnigg yakındığı şeyleri birer birer saymasını karşısındakinden ister. Daha iyi bir anlaşmaya varılmasını önleyen engelleri mümkün olduğu kadar kaldırmak için her şeyi yapacağız der. Hitler, bunu siz söylüyorsunuz Herr Schuschnigg. Ama ben size söyleyeyim ki Avusturya sorunu denilen şeyi şu ya da bu şekilde çözeceğim ben. Sonra Hitler Avusturya'nın Alman sınırını takviye ettiği konusunda uzun bir nutka başlar. Schuschnigg bu suçlamayı kabul etmez. Hitler, bana bakın. Avusturya'da bir tek taşı yerinden oynattığımızda bunun ertesi gün benim kulağıma gelmeyeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir emir vermeme bakar. Bir gece içinde o sizin gülünç savunma sisteminiz yerle bir olur. O zaman beni yarım saat bile geciktirebileceğinizi umabilir misiniz? Ha? Ben Avusturya'yı böyle bir akıbetten korumayı çok isterim. Çünkü böyle bir hareket kan akıtmayı gerektiriyor. Ordudan sonra içeriye SA'lar ve Avusturya Lejyonu girecek. O zaman onların haklı intikamını kimse durduramayacaktır. Ben bile durduramayacağım. Hitler bütün tehditlerden sonra Avusturya'nın tecrit edilmiş ve dolayısıyla çaresiz durumda olduğunu Schuschnigg'e hatırlattı. Diplomatik nezaket Schuschnigg'e ünvanıyla hitap edilmesini gerektirdiği halde Hitler karşısındakini adıyla çağırıyordu. Hitler, dünyada herhangi bir kimsenin kararlarımı değiştirebileceğini sakın bir an bile düşünmeyiniz. İtalya mı? Mussolini ile aynı görüşteyiz. İngiltere mi? Avusturya için İngiltere kılını bile kıpırdatmaz. Ya Fransa? Fransa'nın Almanya'yı durdurabilseydi, Ren'de durdurabileceğini, o zaman Almanya'nın geri çekilmek zorunda kalabileceğini söyledi. Ama artık Fransa çok geç kalmıştır dedi. Son olarak da şunları söyledi. Hitler, Herr Schuschnigg, size bir kere daha ve son olarak anlaşma fırsatı veriyorum. Ya şimdi burada çözüm bulunuz ya da olaylar başka bir yol izler. Düşününüz Herr Schuschnigg, tekrar tekrar düşününüz. Yarın öğleden sonraya kadar bekleyebilirim ancak. Alman Başbakanı'nın şartları tam olarak nelerdi? Schuschnigg bunu sordu. Hitler, bugün öğleden sonra konuşuruz dedi. Yemek sırasında Hitler'in çok keyifli olduğunu Schuschnigg hayretle gördü. Özellikle atlar ve evler üzerinde durmadan konuşuyordu. Dünyanın o zamana kadar gördüğü binaların en yükseklerini yapacaktı. Schuschnigg'e Amerikalılar görecekler diyordu. Almanya'nın Amerika'daki binalardan daha büyük, daha iyi binalar yaptığını görecekler. Papp'ına göre zavallı Avusturya Başbakanı pek tedirgin ve düşünceli görünüyordu. Sigara tiryakisi olduğu halde Hitler'in yanında içmesine izin verilmemişti. Yandaki odada kahveler içildikten sonra Hitler özür dileyerek çekildi ve Schuschnigg de ancak o zaman bir sigara yakmak fırsatını buldu. Dışişleri yardımcısı Guido Schmidt'e kötü haberleri de o sırada verebildi. Az sonra işler daha da sarpa saracaktı. İki Avusturyalı küçük bir antrede sinirlerini yatıştırdıktan sonra yeni Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop'la Papp'ın yanına alındılar. Ribbentrop kendilerine daktilo ile yazılmış iki sayfalık bir antlaşma tasarısı verdi. Bunların Hitler'in son istekleri olduğunu ve tartışılmasına kendisinin izin vermediğini söyledi. Hemen imza etmeleri gerekiyordu. Schuschnigg sonunda Hitler'den kesin bir şey elde ettiğinden ötürü memnundu. Ama belgeyi okur okumaz memnunluğundan eser kalmadı. Çünkü aslında bu Avusturya hükümetinin bir hafta içinde Nazilere teslim olmasını isteyen bir Alman ultimatomuydu. Avusturya'da Nazi partisine karşı konulmuş olan yasak kaldırılacaktı. Hapiste bulunan bütün Naziler affedilecekti. Nazi taraftarı Viyanalı avukat Doktor Seyss Inquart İçişleri Bakanı olacak ve kendisinin polis ve emniyet üzerinde yetkisi tanınacaktı. Nazi taraftarlarından Gleis Horstenau da Savaş İçişleri Bakanlığı'na getirilecek. Alman ordusuyla Avusturya ordusu arasında daha yakın ilişkiler kurulması için bir takım tedbirler alınacak ve 100 subayın sistemli olarak değiştirilmesi bu tedbirler arasında bulunacaktı. Son istek de şuydu, Avusturya'nın Alman ekonomik sistemine katılması için gereken hazırlıklar yapılacak. Bu amaç için Doktor Fischböck, bir Nazi taraftarı, Maliye Bakanı olacaktır. Schuschnigg, sonradan yazdığı gibi, ultimatomu kabul etmesinin Avusturya'nın bağımsızlığına son vermek olacağını hemen anladı. Ribbentrop, bana istekleri hemen kabul etmemi tavsiye etti. Ben, olmaz dedim ve Berchtesgaden'a gelmeden önce Papp'ın ile varmış olduğum anlaşmayı hatırlattım. Ribbentrop'a da bu kadar akıl dışı isteklerle karşılaşmaya hazır olmadığımı söyledim. Ama Schuschnigg bu istekleri kabule hazır mıydı? Hazır olmadığını Ribbentrop gibi bir alık bile anlayabilirdi. Bütün problem şuydu, imzalamalı mıydı? Genç Avusturya Başbakanı bu zor ve kesin anda yumuşamaya başlamıştı. Kendi anlatışına göre Almanya'nın iyi niyetine güvenip güvenmeyeceğini, Alman hükümetinin hiç olmazsa pazarlıkta kendine düşenleri yapıp yapmayacağını anlamak istedi. Olumlu cevap aldığını söylüyor kendisi. Sonra Papen, Schuschnigg'in üzerinde işlemeye başladı. Kaypak elçi, ultimatomu okuduğu zaman hayret ettiğini kabul ediyor. Avusturya'nın egemenliğine teminatsız olarak müdahale etmek demekti bu. Schuschnigg'in yazdığına göre, Papen kendisinden özür diledi ve şartların kendisi için tam bir sürpriz olduğunu söyledi. Bununla birlikte Avusturya Başbakanı'na imza etmesini öğütledi. Bundan başka anlaşmayı imzalar da isteklerini kabul edersem Hitler'in anlaşma şartlarını yerine getireceğinden emin olmamı, Almanya'nın o andan itibaren bu antlaşmaya bağlı kalacağını ve Avusturya için yeni zorlukların bahis konusu olmayacağını söyledi. Sonuncusu Nürnberg'de verilmiş olan yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığına göre Schuschnigg yalnız yumuşamakla kalmıyor, saflığından da yararlanılmasına aldırmıyordu. Dayanmak için bir tek şansı kalmıştı. Yeniden Hitler'in yanına çağrıldı. Hitler çalışma odasında sinirli sinirli bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Hitler: "Herr Schuschnigg, belge işte burada. Tartışılacak bir şey yok. Tek harfini bile değiştirecek değilim. Ya olduğu gibi imzalar ve istekleri 3 gün içinde yerine getirirsiniz ya da ben Avusturya üzerine yürüyorum." Schuschnigg teslim oldu. İmza etmek istediğini söyledi. Ama Avusturya Anayasası'na göre böyle bir anlaşmayı ancak Cumhurbaşkanı'nın imza etmeye ve yürütmeye yetkili olduğunu hatırlattı. Bundan ötürü anlaşmayı imzalaması için Cumhurbaşkanı'na başvuracağını söyledi. Ama hiçbir garanti veremeyeceğini de belirtti. Hitler, "Garanti edeceksiniz," diye bağırdı. Schuschnigg, "İmkansız Sayın Başbakan," diye cevap verdiğini söylüyor. Schuschnigg'in sonradan anlattığına göre bu cevap üzerine Hitler sanki aklını kaybetti. Kapılara doğru koştu, açtı ve bağırdı. "General Keitel," sonra bana dönerek, "Sizi sonra çağırırım," dedi. Bu tam bir blöftü ama generallerin bütün gün orada bulunduklarını bilen şaşkın Avusturya Başbakanı bile bunun farkında değildi. Papen'in anlattığına göre Keitel sonradan kendisine şunu açıklamış: İçeri girdiği ve emirlerini öğrenmek için geldiğini söylediği sırada Hitler kendisini gülerek karşılamış ve kıs kıs gülerek "Emir filan yok," demiş. "Sizin yalnız buraya gelmenizi istedim, o kadar." Ama dışarıda bekleyen Schuschnigg ile Doktor Schmidt bu numarayı yuttular. Schmidt, başbakanın kulağına eğer 5 dakika içinde ikisi de tutuklanırsa şaşmayacağını fısıldadı. 30 dakika sonra Schuschnigg yeniden Hitler'in yanına alındı. "Fikrimi değiştirmeye karar verdim. Hayatımda ilk defa olarak," dedi Hitler. "Ama sizi uyarıyorum. Bu son şansınızdır. Anlaşmayı yürütmek için size 3 günlük ek bir süre daha veriyorum." Alman diktatörünün verebileceği son tavizdi bu. Anlaşmanın son şekli sonradan biraz yumuşatıldı. Ama Schuschnigg'in sonradan söylediğine göre pek önemli bir değişiklik yapılmadı. Schuschnigg imzaladı. Avusturya'nın ölüm fermanıydı bu imzalanan. İnsanların zor karşısında tutumları, karakterlerine ve çoklukla da sürprizlere göre gelişir. Selefinin başını yiyen tatlı sert politikada oldukça genç olmasına rağmen tecrübeli bir politikacı sayılan Schuschnigg, cesur bir adam olduğuna da pek az kimsenin şüphesi vardı. Buna rağmen Schuschnigg 11 Şubat 38'de korkunç bir silahlı saldırı tehdidi altında teslim olması, kendi yurttaşları ile bu önemli dönemi gözleyenler ve tarihçiler arasında bir takım şüpheler yaratmıştır. Teslim olmak gerekli miydi? Başka bir çare yok muydu? İngiltere ile Fransa'nın Hitler'in sonraki saldırıları karşısındaki davranışlarına bakılacak olursa, Hitler'in Avusturya üzerine yürüdüğü takdirde bu devletlerin Avusturya'nın yardımına koşacaklarını sanmak yersiz olurdu. Ama Hitler o ana kadar ne Alman sınırlarını geçmiş ne de kendi halkını ve dünyayı böyle gelişigüzel bir saldırıya hazırlamıştı. Alman ordusu Fransa ile İngiltere'nin herhangi bir müdahalesi halinde bir savaşı göze alacak durumda sayılmazdı. Ama Berchtesgaden'da varılan antlaşmanın sonucu olarak yerli Naziler ve Almanların çevirdiği dolaplar Avusturya'yı birkaç hafta içinde öyle bir duruma getirecektir ki Hitler Avusturya'yı 11 Şubat'ta olduğundan daha az bir dış müdahale tehlikesini göze alarak eline geçirebilecektir. Nitekim Schuschnigg'de sonradan yazdığı gibi Hitler tarafından ileri sürülen istekleri kabul etmenin Avusturya hükümetinin bağımsızlığına büsbütün son vermekten başka bir şey olmadığını anlamıştı. Geçirdiği imtihan kendisini sersemletmişti herhalde. Yurdunun bağımsızlığına mal olacak belgeyi tabanca tehdidi altında imzaladıktan sonra Hitler'le garip bir konuşma yaptı. Bu konuşma sonradan yazdığı kitapta vardır. Sayın Başbakan, bugün dünyadaki çeşitli buhranların barışçı yollarla çözüleceğine inanıyorlar mı diye sordu. Führer, saf bir tavırla bütün sorunların çözüleceğini söyledi. Ama öğütlerim dinlenecek olursa dedi. Bunun üzerine Schuschnigg yüzünde hiçbir alay belirtisi olmadan şunu söyledi. Şu anda dünyanın durumu daha iyiye doğru gidiyor demektir. Öyle değil mi? Böyle bir anda böyle bir söz söylenmez gibi gelir insana ama düşük Avusturya Başbakanı'nın kendisi bu sözü söylediğini kabul ediyor. Hitler, Schuschnigg'i avucunun içine almak için tahkir edici bir hareket daha yaptı. Schuschnigg, basına verilecek bildiride 1936 antlaşmasına bağlı kalındığının tekrarlanmasını isteyince hemen bağırdı. Yo, hayır, önce anlaşmamızın şartlarını yerine getirmelisiniz. Basına şöyle denilecek. Bugün Führer ve Başbakan'la Avusturya Başbakanı Berkhof'ta görüştürürler. Hepsi o kadar. Schuschnigg ile Schmidt, Hitler'in akşam yemeği çağrısını kabul etmeyerek otomobille dağlardan Salzburg'a indiler. Gri ve sisli bir akşamdı. Yine Papen sınıra kadar onlara arkadaşlık etti. Otomobilde kendi deyimiyle insanın üstüne basan bir sessizlik vardı. Papen Avusturyalı dostlarını elinden geldiğince neşelendirmekten kendini alamadı. Gördünüz ya dedi onlara, Führer ara sıra nasıl oluyor? Ama eminim bir dahaki sefer daha başka türlü olacak. Bakın Führer ne kadar tatlı bir adam olabilir. O zaman görürsünüz. Papen bunu başka türlü anlatıyor. Papen in Memories sayfa 420'ye bakınız. Ama Schuschnigg'i daha doğru gibi.